Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Neşe Nuray Toprak Hanımefendi'yi ağırlıyoruz. Sayın Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız?
Hoş buldum Umut Bey, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Hocam, zihnimizi karıştıran, bulandıran, kavram kargacası yaşadığımız çok fazla sayıda başlık var. Süratle onları söyleyeceğim size ve bu konu izleyicilerimize, dinleyicilerimize şu bilgiyi de verelim ki hepimizin sağlığını çok çok çok yakından ilgilendiren konu başlıklarını açacağız. Ana konumuz gıda güvenliği ve gıda güvencesi diyebiliriz ama takdir edersiniz ki bu başlık altında çok konumuz var. Ama dedim ya, biraz kavramdan ve zihin karışıklığından başlayalım. Gıda güvenliği ve gıda güvencesini kıymetli hocam biz çok karıştırıyoruz. Özellikle kamuoyuna yansıyan haberlerde bu konunun uzmanı olmayan çok değerli meslektaşlarımın da bu kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini de tabii ki söyleyebiliriz ama onlar da tabii bir art niyetten, kötü niyetten değil.
Evet.
Bilmemezlikten kaynaklanıyor. Doğrusunu TRT'de biz anlatalım. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi arasında ne fark var sayın hocam, buyursunlar.
Evet, öncelikle çok önemli gerçekten. Bu iki kavram genellikle birbiriyle aslında iç içe geçmiş kavramlar ve yoğunluklu olarak karıştırılan kavramlar. Güvence dediğimiz şey aslında bir şeyin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi. Yani Türk dili olarak da düşündüğümüzde eğer bir şeyin güvencesini devam ettirmek, sağlamak istiyorsanız bu yaptığınız işin sürdürülebilirliğinin olması lazım. Yani gıda güvencesi dediğimiz şey de insanların sürdürülebilir şekilde gıdaya ulaşabilmesi. Ama bu gıda nasıl bir gıda olmalı? Dengeli, yeterli ve son dönemde artık işte güvenli gıda ile birlikte olmalı. Dolayısıyla aslında gıda güvencesiyle yola çıktıktan sonra zamanla birlikte insanların farkındalıkları, bilinçleri artmaya başladıkça gıda güvenliğinin de aslında çok önemli olduğunu, yani sadece gıdaya ulaşmak değil, aynı zamanda güvenli, kaliteli, sağlıklı gıdaya ulaşmanın öneminin farkına vardı insanlar. Dolayısıyla gıda güvenliği dediğimiz şey biraz daha büyük çapta oldu. Önce gıda güvencesiyle çıktık. İnsanlara yeterli besin maddelerinin sağlanmasıyla, gıdanın sağlanmasıyla. Ama sonrasında gıda güvenliği dediğimiz, yani özellikle gıdalarda, gıdaların üretimi aşamasında tüketime kadar, hatta çok severim çiftlikten çatala evet terimi, çok önemli bir terimdir. Çünkü üretimden işlenmesine, depolanmasına, etiketlenmesine, tüketicinin eline ulaşmasına kadar, tüketim yani mutfağımıza gelene kadar geçirmiş olduğu süreçlere baktığımızda gıda güvenliği, kaliteli, sağlıklı gıdanın elde edilebilmesi aslında gıda güvencesinin de içine dahil oldu.
Anladım. Evet, evet. Çok da net bir şekilde anlayabildik. Tamam, birbirinin içine geçtiği alanlar var. Dolayısıyla zihin karışıklığının anlamlı bir sebebi de var ama net bir şekilde ayrıldığı konular da var. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Peki, gıda güvenliğiyle devam edelim o zaman. Kıymetli hocam, şimdi tüketiciler olarak bizler gıda güvenliği dediğimizde gıdayı satın aldığımız yerden başlıyoruz ve tabii ki soframızda da bu süreç bize göre güya bitiyor. Ama sanırım gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için hani birincil üretim dediğimiz, yani tarladan, bağdan, bahçeden, hayvancılık işletmesinden başlayan bir süreç midir bu diye sormak isterim efendim.
Kesinlikle çok doğru bir yerdesiniz. Gıda güvenliği dediğimiz zaman gıdanın üretim proseslerine baktığımızda biz bir de şunu söyleyeyim aslında. Lütfen. Hazır gıda demişken bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili çok yanlış bir kullanım vardır. Tarım ve hayvancılık terimi.
Hiç sevmem ben.
Ay, sormayın. Bana da genellikle o kadar çok kulağımı tırmalayan bir ifadedir ki bu. ki her alanda görebilirsiniz bunu. Yani özellikle bitkisel üretim, hayvansal üretim biliyorsunuz. Tarım bitkisel ve hayvansal üretimdir zaten. Evet. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık demek aslında Türkçeyi yanlış kullandığımız anlamına geliyor.
Çok alıştık ama ne yazık ki.
Kesinlikle yazık o kadar güzel yerleşmiş ki dilimize. Yani hem konuşma dilimizde hem de yazışmalarımızda dahi. Biz bugün resmi yazışmalar geldiğinde de enstitümüze, fakültemize tarım ve hayvancılık alanında dendiği zaman inanın ben de hala şaşırıyorum bunların düzeltilmemiş olmasına. Evet. Ama o kadar yakışan bir terim ki birbirine ayırmak durumunda kalamıyor insanlar. Ama bitkisel ve hayvansal üretim zaten tarımın içinde var. Dolayısıyla hayvancılığı vurgulamaya gerek yok. Evet, hayvancılık, hayvansal ürün çok önemli. Ama üretim anlamında tarım bir bütün. İşte o tarımla birlikte gıda da çok yakın ilişkideler. Çünkü tarımın yapılmasıyla elde edilen ürünlerin işlenmesi ve sofraya geliş aşaması tamamen bu sistemin içerisinde. Biz bir sistemden bahsediyoruz aslında. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda ve tüketiciye ulaşana kadar çok büyük bir sistem var. Ve bu sisteme dahil olan o kadar çok etmen var ki. Ben hayvansal ürünü elde ederken, ben zooteknistim, hayvan besleme çalışıyorum. Hayvansal ürünlerin üretilmesinde bir kümeste etlik piliçlerin beslenmesinden tutun da sofraya geldiğinde çocuklarımızın, yavrularımızın tüketeceği o beyaz etin kalitesinin nasıl olacağını ben aslında ta kuluçkadan itibaren takip edebiliyorum.
O zaman kıymetli hocam, bu soruya verdiğiniz yanıt bizi gıda güvenliği bilincini tabii tüketiciye vereceğiz, o konuları soracağım ama üreticilerimize, yani çiftçilerimize de vermek zorundayız, onlara da anlatmalıyız, sonucuna götürüyor mu bizi?
Kesinlikle. Üretimin ilk aşamasında dediğim gibi eğer kuluçkadaysam kuluçkada, süt sığırındaysa buzağdan, ananın karnındaki buzağdan bile başlayarak gıda güvenliği oradan takip edilmeli. Dolayısıyla bilinçli üretici, evet bilinçli tüketici olmalıyız. Ama üreticinin de mutlaka bilinçli olması, hatta yanında çalıştırdığı elemanları bu konuda eğitmesi çok önemli bir faktör.
Anladım. Biraz daha pekişmesi için tekrar olacağının da farkındayım kıymetli hocam, ama bunu sormak istiyorum. Şimdi bir hayvanın yemi, beslenmesi ile gıda güvenliği ilişkisini kısaca aslında az önce kurdunuz ama soframıza gelen bir hayvansal ürünün güvenli olup olmamasının nereden başladığını daha iyi anlayabilmemiz için belki bir iki örnek daha vermek gerekir. Ne dersiniz
elbette,
efendim?
Elbette, elbette. Çok önemli. Ben dediğim gibi hayvansal üretimde çalıştığım için en çok ki biliyorsunuz son zamanlarda özellikle hayvansal ürünlerle ilgili çok ciddi yanlış ifadeler, yanlış bilgilendirmeler var. Bu anlamda hayvansal üretim, diyelim ki çocuklarımız ne seviyorlar? Köfte. Köfteyi evet, çok seviyorlar.
Çok severler.
Evet. Ekseriyet. Ve bu köftenin sağlıklı ve güvenilir, benim çocuğuma yedirdiğim köftenin sağlıklı ve güvenilir olduğunu anlayabilmem için benim o köftenin elde edilmesinde kullanılan etin üretildiği çiftliğe gitmem lazım. Hı hı. O çiftlikte nerede başlayacak hayat? Anasının karnında, ineğin karnında başlayacak. Yani ineğin karnında buzağının yetişmesi esnasında, o 9 aylık süreçte siz anasını ne kadar sağlıklı, güvenilir beslerseniz buzağısı da o kadar sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla yetişme aşamasında buzağı daha az hastalanacak. Dolayısıyla siz veteriner ilaçlarını daha az kullanacaksınız. İlaç kullanımı azaldığı için kalıntı riskini de azaltmış olacaksınız. Dolayısıyla elde ettiğiniz hayvansal ürün hem kalıntılardan uzak, hem sağlıklı, hem kaliteli elde edilecek. Ama bu burada bitecek mi? Hayır. Onun köfte aşamasına gelebilmesine kadar pek çok üretim zincirinden geçmesi gerekecek. İşte hayvancılık işletmesinden çıkacak, gıda işletmesine gidecek. Önce kesimhaneye, sonra gıda işletmesine. Dolayısıyla kesimhanedeki ve işletmelerdeki hijyenin de bu kalite için tespit edilebilir kritik kontrol noktalarının da tespiti ve güvenilir olması çok önemli. Dolayısıyla hayvansal üretimde aslında anasının karnında başlayan süreç köfte oluşuna kadar geçen bir süreci takip etmek zorundayız.
Ve kıymetli hocam, bu süreç takip edilirken pek çok disiplin, pek çok görevli, akademisyeninden tutun da teknik elemanına kadar girmesi gerekiyor. Bu gereklilikleri de az sonra konuşacağım. Biz biraz eğitime dönelim kıymetli hocam. Çünkü Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü olarak eğitime çok büyük bir önem verdiğinizi biliyoruz. O çalışmaları alacağım ama ilk önce sorum genel. hangi eğitim seviyesinden başlamalıyız? Gıda tüketicilerimiz için soruyorum bunu. Hı hı. Gıda güvenliğini tam olarak özümsemiş ve buna uygun yaşamayı öğrenmiş bir birey yetiştirebilmek için anaokulundan mı, daha önce mi, eğitim ailede mi başlar, 2 yaşından mı, lise yeter mi bilmiyorum. Siz de hocam.
Çok çok çok güzel bir nokta. Şimdi çocuklarımız o kadar farkında ki. Yani 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar biliyorsunuz işte bir bilgisayardır, laptoptur, bunları kullanarak bilgiye ulaşabiliyorlar artık.
Çok şaşırtıyorlar yani. Bizi.
İnanılmazlar. Evet. Dolayısıyla ben hani ana sınıfı bile belki geç kalınmış olabilir. Nasıl diş fırçalamayı 1,5-2 yaşında eline fırça vererek çok küçük yaşlarda öğretiyorsak, gıda bilinciyle, gıda güvenliğiyle ilgili, bu tabii ki üst seviyeden bahsetmiyorum ama onların anlayabileceği şekilde şematize edilerek, hı-hı, çeşitli oyunlara adapte edilerek, doğru, çok güzel oyuncaklar var mesela. Şekilleri öğrettiğimiz oyuncaklar, tabii, var değil mi? O üçgen, kare, evet, ya da inek sesi mi ölüyor? Hı hı. Bu tip oyunlar yaparak, eğitici oyuncaklar tasarlayarak bence okul çağının da öncesinde başlayarak, önce eğlendirerek, sonrasında da artık ilkokul çağında daha hızlı öğrenmeye başladıkları zaman bazı şeyleri onlara yükleyerek, tüketici çünkü ileride ne olacak? İlerinin üreticisi olacak.
Tabii ki.
Dolayısıyla o yaşta bilinçlendirilen çocuk ileride üretime başladığı zaman daha bilinçli bir üretici olacak.
Çok da güzel. Benim de programa hazırlanırken açık söylemek gerekirse dikkatimden kaçan bir konuya da temas ettiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam. Eğitime ne zaman başladığınız kadar hangi yöntemle o eğitimi yapacağınız da önemli. Yani kabaca bir PowerPoint sunusuyla ya da doğrudan bilgi aktarımıyla ya da emrivaki bir şekilde, hı-hı, bunu böyle yapmalısınız demekle şu çağdaki çocukları eğitebilmek mümkün değil. Bunun doğru yol ve yöntemlerinin en azından birkaç tanesini az önce söylediğiniz, hı-hı, için, hı-hı, çok teşekkür ediyorum. Rica. Bu da çünkü onları artık onların anladığı dilden ve uygun mecralarda konuşmak gerekiyor. Yoksa dediğim gibi doğrudan dikte edilen, yok, hiçbir şeyi kabul etmiyorlar,
asla,
artık.
Asla.
Öyle bir çağda değiliz, evet, ne yazık ki. Şimdi şu da var. Önemli konu başlıklarından bir tanesi de denetim. Kıymetli hocam, siz üretim sürecinde ne kadar çok disiplinin ve dolayısıyla o kadar çok kişinin çeşitli ünvanlarda, seviyelerde işin içerisinde olması gerektiğini anlattınız. Ama bütün bu süreçlerden çıktıktan sonra bir de denetim var. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırıp yapıyor. Belediyeler bu işlerde gerçekten öncüler. Eskiden bir yetki karmaşası vardı. Şimdi çok şükür o da çözüldü.
Evet.
Ama ve lakin denetim sürecinin daha aktif olması için bir akademisyen gözüyle sizin de fikirlerinizi almak isterim bu yayında. Hı hı. Buyurun efendim.
Elbette. Denetim çok önemli. Maalesef aslında şöyle bir şey var. Toplumsal olarak hep karşı tarafı suçlama veya birilerinden bir yanıt bekleme, birilerinin bir şey yapmasını isteme gibi bir beklentimiz var. Aslında tüketici olarak da çok büyük sorumluluklarımız var. Önce biz kendimiz sahip çıkmalıyız gıdamıza ki bizi yönetenler bizlere yardımcı olsunlar, yönlendirsinler. Dolayısıyla işte taklit ve taşişin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda tek bir kurumdan bunun denetiminin yapılmasını beklemek ve sonuca varmasını beklemek aslında bir haksızlık.
Hele Türkiye gibi bir coğrafyada,
aslında
dağınık bir coğrafyada.
Aslında çok büyük bir haksızlık.
Evet,
inanın yani toplu bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok farklı kültürlerin yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesin değer yargısı, ahlaki yapısı, etik bildirileri birbirinden farklı.
Geçmiş bilgisi.
İnanılmaz değişik aktarımlar, evet, var. Dolayısıyla bunu sadece tek bir kurumun yapmasını beklemek çok doğru değil zaten. Önce biz biraz kendimizde sorumluluk bilincini geliştirmeliyiz. Sonra elbette ki bir kurum bunu idare etmeli, yönlendirmeli. Bu anlamda bakanlığımızın çok büyük çabaları var. Bunları takip ediyorum. Birebir görüştüğüm arkadaşlarım da var denetimde görev alan. Biliyorsunuz ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, bunların hepsi bu denetimi yapabilecek arkadaşlarımız, bu şeye sahipler, özelliğe sahipler, yeteneğe sahipler. Ancak sadece denetimle olabilecek bir şey değil. Yani rakamsal veriler resmi olarak yapılan 1,5 milyon civarında denetimi yapıldığı söyleniyor geçen yıl. Ve bunun maalesef denetleyici arkadaşlarımızın sayısının azalmasına rağmen bu seviyelerde kaldı. Mesleki anlamda ülkemiz aslında çok büyük bir potansiyele sahip. Yani sadece gıda denetçiliği anlamında söylemiyorum bunu. Gıda güvenliğinin toplumsal olarak dikte edilmesi anlamında, iletilebilmesi mesela anlamında çok büyük avantajlarımız var aslında. Biz toplumsal olarak, millet olarak çok şanslıyız bazı konularda. Dolayısıyla evet, yapılmış denetimler var ama maalesef dediğim gibi suistimale uğramış, suistimale çok açık olan bir gıda endüstrisinden bahsediyoruz. Bunun tamamen sadece denetimlere bağlı olarak yürütülmesi çok yeterli olmayabilir. Şey sözünü çok severim ben. Herkesin vicdanı kendi polisidir mi? Polis, vicdan.
Herkesin polisi kendi vicdanıdır aslında.
Evet. Dolayısıyla önce biz bir kendimizi düzeltmeliyiz. Etik anlamda, yaptığımız işler anlamında. Ama mutlaka bu kurumun da tabii denetimlerine devam etmesi. Hatta geçen gün yapılan bir toplantıda denetim sayısının artırılacağı, ivedik kazanacağı, 2,5 milyonun üzerine çıkacağı bu yıl 2024 denetimlerinde. Ama tabii burada şunu da parantez içinde söylemek lazım. Sadece sayının artırılması, denetim sayısının artırılması değil.
Nitelik de önemli.
Kesinlikle nitelik de önemli. Aslında nitelik ve niceliği şeyde de söyleyecektim. Gıda güvenliği ve güvencesi dedik ya. Birisi nitelik, birisi nicelik.
Nicelik gibi de ayrılabilir
evet,
diyorsunuz.
Evet, kesinlikle öyle.
Çok teşekkür ediyorum. Zaten programımız hani yayınlanıyor sonra kayıtlar sürekli kalıyor podcast programında da. Orada da defalarca çok değerli dinleyenlerimiz bizleri takip edebilirler. Başa dönüp dönüp.
Çok güzel.
İzlenebilirliği söylediniz. Hatta hani tarladan sofraya, tarladan çatala gibi çok güzel sloganlarımız da var. Bu mesajlar tabii ki topluma ulaşma açısından son derece önemli ama az önce vurguladığınız gibi bunun içinin hem nitelik hem de nicelik açısından tam olarak doldurulması kesinlikle lazım ki ben görevim gereği resmi kurumların açıklamalarını da çok yakından takip ediyorum. Onlar da aynen sizin söylediğiniz gibi bu sayıların artması gerektiğini her platformda zaten kesinlikle vurguluyorlar. Şimdi lütfen değerli dinleyicilerimiz sıkılmasınlar ama bilim, araştırma geliştirme çalışmaları, söz konusu tarım, gıda ve tabii ki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olunca en önemli konu başlıklarından biri oluyor. Ben gıda güvenliği konusunda yapılan araştırma geliştirme, kısaca ARGE dediğimiz çalışmaları acaba akademik dünya içerisinde yeterli bulup bulmadığınız konusunu bir sormak istiyorum, danışmak istiyorum. Buyurun.
Elbette. Şöyle bir şey var aslında, dünya iletişim ve teknoloji anlamında inanılmaz hızla ilerliyor. Dolayısıyla bunun etkilerini her sektörde görebiliyoruz. İşte savunma sanayimizde görebiliyoruz. Savunma deyince artık benim aklıma gıda da geldi. Çünkü gıdayla ilgili gıda güvenliğinin, gıda güvencesinin ne kadar önemli olduğunu biz bu pandemi sürecinde daha da net anladık.
Hem de nasıl.
O döneme kadar böyle evet biz tarımla ilgili ülkemizin çeşitli avantajlarından bahsediyorduk, söylüyorduk ama çok da üstüne eğilmiyorduk açıkçası. Kendi kendine yürüyen bir politikamız vardı. Ama ne zaman ki pandemi oldu ve kapılar kapandı, kendimizle baş başa kaldık. O zaman gıdanın üretimi, tüketimi, izlenebilirliğinin ne kadar önemli olduğu, gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğu, üretimin, kendi üretimimizi yapmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla bu anlamda özellikle pandemiden sonra, zaten 90'lı yıllarda başlayan çalışmalarımız vardı bizim ama 2018-19 yılından itibaren daha da çok hızlandı. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık gen seviyesinde kontrollere gittik. Yani bir köfteyi laboratuvara analize getirdiğinizde ne kadarının inek eti, ne kadarının koyun eti, ne kadarının tavuk eti olabildiğini artık genetik analizleriyle bilebiliyorsunuz. Biliyoruz. Dolayısıyla artık bilinç seviyesi de arttığı için kontrol edilebilirlik, insanların sosyal medyadan da ulaşılabilir olması. Tabii ki burada güvenli bilgi parantez içinde bunu
ona
da söyleyeceğim.
Hocam.
Evet, bu çok önemli. Her şey çok kolay
hocam
ulaşılabilir ama ulaştığımız bilginin güvenliğini de kontrol edelim lütfen. Evet. Dolayısıyla bu anlamda biz yaptığımız ARGE çalışmaları ülkesel anlamda gerçekten iyi seviyedeyiz. Çok güzel yatırımlar yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek.
Teknik altyapının da yeterli olduğunu
kesinlikle
söylediniz.
Kesinlikle öyle. Yani laboratuvarlarımız artık farkındalık arttı. Akredite laboratuvarlarımızın sayısı arttı. Bakanlığımız buna eğilmiştir. girmeye başladı fazlalıklı olarak. Dolayısıyla yapılan analiz sayısının da artmasıyla birlikte artık güvenilirlik boyutunda, bunların tescil edilmesi boyutunda da biraz daha hızlı yol kat etmeye başladık.
Peki, çok mutlu oldum yorumunuza. Sağ olunuz. Bu konuda bir endişemiz olmasın diyeyim ve az önce sizin bir iki kelimeyle girdiğiniz konuyu biraz daha böyle genişleterek sormak istiyorum. Şimdi bence en önemli sorunlardan bir tanesi tırnak içerisinde böyle az önce anlattığınız alanların çok büyük bir bölümüne hakikaten çok uzak ama adı uzman olan kişilerin yazılı ve görsel basın yoluyla ya da işitsel basın yoluyla yine bilimsel dayanaktan yoksun. Kişisel görüşlerin biraz daha ön plana çıktığı ve ne yazık ki bazı durumlarda ticari kaygıların da ağır bastığı tartışmalarla tüketicileri yanlış olarak yönlendirmesi. Bizim de burada en büyük amacımız, bunu her programda söylemeye gayret gösteriyorum eğer unutmazsam, doğru soruları doğru kişilere sormak en büyük görevimiz. Evet. Ama ne yazık ki az önce özetlemeye çalıştığım o durumu da çok sıklıkla yaşıyoruz diyeyim, sözü size bırakayım. Nasıl bir sorundur, nasıl çözülür, neler yapmamız lazım? Bize biraz öğüt verin kıymetli hocam.
Estağfurullah. Çok önemli. Ben yaklaşık 10-15 yıldır bununla ilgili gerçekten böyle, hani derler ya, karnım ağrıyor bu sorunla ilgili.
Sancılar giriyor derler.
Kesinlikle öyle. Her iki işte sosyal medyada gördüğümde veya televizyonda gördüğümde bazı yorumlar, özellikle hayvansal üretimle ilgili bazı yorumları duyduğumda nasıl olur diyorum. Yani bu insan acaba kümese girdi mi? Oradaki tesisi gördü mü? Hayvanların yetiştirme olanaklarını gördü mü? Tabii ki işini doğru yapanlar ve doğru yapmayan insanlar var. Bu sadece tarım sektöründe değil, her alanda. Yani sosyal boyutlarda da, çeşitli fen bilimleri alanlarında da, her meslek dalında bunu görebiliyorsunuz. Sadece üretimi yapıldığı yerlerde değil. Dolayısıyla doğru yerden bilgi almak çok önemli. Biz maalesef biraz bilgiye ulaşma konusunda tembeliz. Evet. Nasıl tembeliz? Elimizdeki cep telefonları artık dünyanın en uç noktasına kadar ulaşılabilir bilgiye sahip. Ama bu bilgi hazır bilgi ve kaynağını bilmediğim bir bilgi. Şimdi ben öğrencilerime işte tez ödevlerini yaparken, internette tarama yaparken lütfen akademik veri sistemlerini kullanın diyorum. Hmm. Çünkü o kadar çok forum veya bilgi kirliliğinin olduğu sistem var ki, web sitesi var ki. Şimdi bunlardan alıp bilgiyi kağıda döküp ondan sonra da bir sonraki nesillere aktarmak yazı olarak çok büyük bir haksızlık. Hele ki son dönemde özellikle karşımıza çıkan yanlış bilgilendirme sonucu, işte çeşitli, aslında yazık, halkımızı mahrum ediyoruz bazı kaynaklardan. İşte hayvansal proteine ulaşmasını engelledik bir süre. Yanlış ifadeler kullanarak.
Sonra yanlış yapmışız dedik. Tekrar o gıdalara dönmeleri.
Özür diledik o gıdalardan.
Olabilir dedik.
Evet. Bilim uçsuz bucaksız ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha da derin bilgiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bugün söylediğinizi 10 yıl sonra çok farklı bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz. Çok net ve kesin yargılardan uzak durmak lazım, özellikle bu işi bilmiyorsanız. Bir de biliyorsunuz bizim için uzman görüşü çok önemlidir. Televizyona çıkan bir uzman altında, özellikle işte profesör, doktor,
yazıyorsa
akademik,
aman Allah'ım, önümüzü ilikleyip seyrediyoruz ya da dinliyoruz.
Evet. Ama acaba nasıl yayınlar yapmış bu insanlar? Hangi konuda çalışmışlar? O anlattığı konuyu çalışmış mı daha önce? Ya da onunla ilgili bir makale okumuş mu acaba?
Ya da kıymetli hocam, çok özür diliyorum, balla kesmiş olayım sözünüzü. Bir yayın teklif edildiğinde o konuda hiçbir kendisinin bilimsel çalışması yokken bir 15-20 dakika içerisinde başka çok değerli akademisyenlerin raporlarının sadece o ön söz bölümlerini okuyup mu aktarmaya çalışıyor acaba? Biz bunları bilemeyiz. İşte bu konuda da aracı olan bizlerin sorumluluğu çok büyük. O konuda tabii ben saatlerce konuşabilirim ama bu program değil tabii ki. O nedenle çok kıymetliydi hocam bu söylediğiniz şeyler. Ama şu soruma da bir türlü net bir cevap alamıyorum. Sizi şahsınızda söylemiyorum bunu. Profesör televizyona çıkmış. Demek ki belli bir kitlesi ve inandırıcılığı var. Ve 21 yıldır tarımsal yayın yapıyorum ben. Hı hı. Tek bildiğim şey sizlerin bana aktardıklarınız. Hı hı. Başka ne bilebilirim? Hı hı. Çünkü ziraatçı, tarımcı, gıdacı değilim. Ama biliyorum ki göz göre göre göre yanlış söylüyor.
Evet.
Şimdi bırakın beni, bir tüketici inanıyor. Tabii ya ki. Bunu çözmenin bir yolu sanırım da yok. Yani çok da fazla dallanıp budaklandırmak da istemiyorum ama.
Doğru söylüyorsunuz. Ama
yani hakikaten yıllardır da konuştuğum bir konudur bu benim. Hı hı. Ben bir çözüm bulamadım. Hı hı. Güvenilir kaynak nasıl bu? Bir kaynağın güvenilir olup olmadığını bile bilebilecek bir kapasiteye sahip değilim ki ben ortalama bir tüketici olarak. Evet. Ne dersiniz kıymetli hocam?
Evet, doğru.
Biraz dertleşiyoruz gibi
evet,
oldu
evet,
ama.
Evet, evet, evet. Pes etmeyeceğiz Umut Bey. Yapacak bir şey yok. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Evet, yanlışlar her ortamda olacak. Bundan yüzyıllar öncesinde de vardı. Sonrasında da olacak. Ama biz pes etmeyeceğiz, doğruyu anlatacağız. Mümkün olduğunca okuyacağız, bilimsel yayın okuyacağız. Yani biliyorsunuz şimdi aşılarla ilgili neler neler okuyoruz.
Evet, evet.
İnanılmaz değişen şeyler var. Dolayısıyla vazgeçmeden bilgiye ulaşılabilir kaynakları, bilimsel kaynakları takip edeceğiz. Ve dediğim gibi sadece o işin uzmanı insanları dinleyeceğiz. Yani ben bir cerrahsam hasta muayeneye, cerrah ameliyatımı yapmaya devam edeceğim. Ama ben bir tavuk yetiştiricisiysem, tavuk besliyorsam tavuğumu beslemeye devam edeceğim. Herkes uzman olduğu alanda çalışmaya devam edecek ve tüketici de sormaya devam edecek, pes etmeyecek,
evet.
İzleyecek.
Bir de sanırım şu bir yöntem olabilir. Bir arama yaptığımız zaman, bir şey araştırdığımız zaman karşımıza çıkan ilk bilgiye de inanmayalım. Yani en azından 3-4 farklı kaynaktan.
Kesinlikle.
Ve bu aktardığımız, bilgi edinmeye çalıştığımız kaynak sayısını ben şunu çok yaşadım hocam. 3. 4. kaynağa ulaştığınız andan itibaren mutlaka birbiriyle çelişen, tezat olan bir bilgiye mutlaka rastlıyorsunuz. Ama tek kaynağa gittiğiniz zaman o artık zihninize yerleşiyor, gidiyor. Yani en azından kaynak çeşitlendirmesi mi diyorsunuz siz,
evet,
çok değerli,
evet,
akademisyenler?
Evet, evet.
Bunu en azından web ortamında, internet ortamında bile bir tüketici olarak yapmalıyız.
Kesinlikle
diye
öyle.
Düşünüyorum.
Kesinlikle
belki
öyle.
Bir çıkış yolu olabilir. Naçizane fikrim
hı-hı,
budur.
Hı-hı.
Kıymetli hocam, şimdi yine tüketicilerimize mesaj verelim. O da
evet.
Şu. Bir tüketicinin, evet ya ben gıda güvenliği konusunda bilinçliyim, artık bilinçli bir tüketiciyim diyebilmesi için en azından gıdaları tüketim sürecinden itibaren neye dikkat etmesi gerekiyor? Yani Umut Özdil'i bir markete ya da bir pazara gönderin şimdi. O andan itibaren dikkat etmem gereken şeyleri bana anlatın. Ondan öncesi aslında beni çok ilgilendiriyor.
Elbette.
Ama günlük koşuşturmanın içerisinde dikkat etmem belki mümkün olmayacak. Beni lütfen bir tüketim yerine sokun. Hı-hı. Ve oradan, hı-hı, beni bilinçli tüketici olarak mutfağıma kadar getirin.
Tamam, öyle yapalım. Şimdi en kolay yapabileceğimiz şey etiket okuma. Etiket, hı-hı, okur yazarlığı. Daha doğrusu gıda okur yazarlığı.
Gıda okur yazarlığı, bakın anahtarımız,
evet,
bu olabilir.
Gıda, evet, okur yazarlığı. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok şükür okuma yazma oranımız yüksek ülkemizde. Tabii okuduğunu anlamak, neyi çağrıştırdığını, neyi referans gösterdiğini bilmek çok önemli bu anlamda. Dolayısıyla eğer bir yerden başlarsanız zaten devamı gelmeye başlıyor. Etiket okumaya başladığınızda hep bilindik şeyleri okuya okuya aşinalığınız oluyor. Ama sonrasında farklı bir madde gördüğünüzde diyorsunuz ki, aa,
bu ne ki?
Ben bunu görmedim.
Gidip
daha
araştırmaya
önce.
Başlıyorsunuz.
Aynen öyle.
Ha.
Yapmanız gereken ilk şey bu. Bol bol okuyacaksınız. Biz bu okuma işini biraz üst seviyede tutacağız. Hani ilkokul seviyesinde, anaokulu seviyesinde biz masallar okuyarak alıştırıyoruz ya çocuklarımızı. Biz tüketici seviyesinde de okumaya devam edeceğiz. Bol bol okuyacağız. Etiketlerimize bakacağız. Menşei nereden? Nereden gelmiş? Kim üretmiş? Artık etiket tebliğimiz var biliyorsunuz.
Evet.
Her şeyi bizi, tüketiciyi bilinçlendirmek anlamda çeşitli ifadelerin bulunması zorunlu. Yanıltıcı ifadelerin bulunması yasak.
Yasak.
Dolayısıyla kontrol mekanizması benim tüketici olarak. Bana böyle bir yetki verildiyse bunu sonuna kadar kullanmalıyım. Ne yemeliyim, ne içmeliyime ben karar vereceğim.
Tabii ki.
Dolayısıyla okuyacağım, bakacağım. İzlenebilirlik son dönemde biliyorsunuz bunu çok güzel işte çiftlikten çatala oradan geldi zaten. Ben yediğim etin hangi çiftlikte yetiştiğini görebiliyorum. Kimin yetiştirdiğini veya aldığım sebzenin meyvenin hangi bağ bahçede yetiştirildiğini görebiliyorum. Hangi işletmeci var. işte Türkiye'nin hangi ilinden gelmiş? Bunlar tercih bile edebiliyorum ben. Şuradaki zeytini tercih ediyorum, tabii ki, buradaki zeytini tercih ediyorum. Tıpkı bu yönlü şeylerde sağlıkla ilgili yargılarımızın da oluşmasında bol bol okuyacağız. Tabii bu sadece etiketle olabilecek, ürünün etiketiyle olabilecek, son tüketim tarihinin kontrolü, tavsiye edilen tüketim tarihinin kontrolüyle değil. Eve taşıma aşamasında da bilinçli bir tüketici olmalıyım. Ben et aldım, arabanın bagajına attım, 3 saat sonra evine gittim.
Yok böyle bir şey. Evet.
Parka gideyim, hava güzel bugün, biraz evet. Parkta dolanayım, eve gideyim, sonra da o tavuktan yemek yapayım. Böyle bir şey son derece yanlış. Çünkü ben o zamana kadar güvenli bile olsa ürünüm, ben mutfağa getirdiğimde güvensiz hale
getirdim.
Artık
güvensiz oldu.
Dolayısıyla bilinçli bir tüketici değilim.
Evde saklama koşulları da
kesinlikle öyle.
Önemli.
Saklama koşulları, dondurulmuş bir ürünün tekrar çözündürüp yemek haline getirilmesi. Bunların hepsi aslında çok önemli. Veya yumurta, benim en büyük takıntımdır yumurta. Sabahları çocuklara kırarken yumurtayı aldıktan sonra, tavaya kırdıktan sonra mutlaka bir lavaboda ellerimi yıkarım. O yumurtaya dokunduktan sonra benim gidip başka bir gıdaya dokunma lüksüm yok.
Bakın.
Asla. Evet. Bunu hazırlık, bu bir alışkanlık haline geldi. Şimdi çocuklarım da aynı şeyi yapıyorlar. Bunu görmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Yumurtayı alıyorlar, kırıyorlar, hemen gidip ellerini yıkıyorlar evet. Lavabonun altında. İşte bu çağlarda başlatmak lazım.
Çok iyi anladım. Şimdi biz bu programımızda tabii konuları çok genelden aldık kıymetli hocam. Bunların hepsi ayrı bir program konusudur ve biz bunları da umarım gerçekleştireceğiz
İnşallah.
Tabii ki. Ama şöyle bir anahtar verebiliriz. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü'nün web sayfasında o kadar güzel bir hazırlık var ki sık sorulan sorular ve cevapları diye.
Doğru.
Orada çok daha fazla konu başlığı da doğru bilgiyi elde edebiliyorsunuz ama söylediğim gibi yani evde saklama koşulları başka bir program konusudur. Nakliyesi başka bir program konusudur ama bunları da yapalım. Ama son birkaç cümleyle de enstitümüzün yaptığı çalışmalardan da söz edelim kıymetli hocam.
Elbette. Enstitümüz bizim için bir gurur kaynağı aslında. Çünkü Ankara Üniversitesi Cumhuriyet'in ilk üniversitesi. Hı hı. Ve böyle bir enstitünün de yerinin tek olması, Türkiye'de tek gıda evet, güvenliği enstitüsü olmak bizim için bir gurur kaynağı. Gıda güvenliği ana bilim dalları var çeşitli üniversitelerimizde ama enstitü olarak Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü tek. Bu anlamda ilk olarak 2010'lu yılların başında resmi gazetede yayınlanarak açılmış bir enstitü. İlk olarak bilinçlendirme çalışmaları, gıdalarda çeşitli kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, tüketicinin eğitilmesi, üreticinin eğitilmesi gibi konulara ağırlık vermiş. Şu anda o tip değerlendirmeler, konferanslar, sempozyumlar devam ediyor. Şimdi tabii biraz daha artık eğitim yönünde ağırlık vermeye başladık. Gıda Güvenliği Enstitüsü'nün en büyük özelliği multidisipliner çalışmalara ortam sağlayabilmesi. Yani bizim enstitümüzde bir hukukçu da çalışabilir. Bizim enstitümüzde bir gıda mühendisi de çalışabilir. Bizim enstitümüzde bir ziraat mühendisi, zooteknist de çalışabilir.
Danışma kurulunda bir gazeteci de olabilir.
Kesinlikle öyle. Yani evet. En büyük avantajlarımız bunlar. O kadar çeşitli bir meslek ağına sahibiz ki dolayısıyla birbirimizi beslememiz bu anlamda çok yüksek seviyede oluyor.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bunların hepsini detaylandıracak vaktimiz, imkanımız olacaktır. Bu arada ben enstitümüzün danışma kurulu üyesi olmaktan da büyük bir gurur duyuyorum. Lütfettiniz kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Neşe Nuray Toprak Hanımefendi'yi ağırladık. Aklımıza gelenleri sorduk. Bilimsel içten güzel yanıtlar aldık. Umarız faydalı olduk. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz bereketli, sağlığınız da yerinde olsun efendim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Toprağın Sesi.